Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. İnşallah yine yaklaşık bir saat boyunca bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte tarihe dair bir meseleyi değerlendireceğiz, konuşacağız, birlikte tartışacağız, hocamdan dinleyeceğiz. Geçen hafta İmmanuel Wallerstein üzerine bir konuşma yapmıştık. Onun öncesinde de Sultan II. Abdülhamit dönemiyle ilgili birkaç program üst üste yapmıştık. Bu program da inşallah o programların devamının niteliğinde olacak. Kanun-i Esasi'nin ilanını ve meşrutiyeti biraz konuşacağız. Bu konuya aslında biraz girmiştik ama inşallah nasip olursa bu programımızda biraz daha detaylı bir şekilde konuşmak istiyoruz. Çünkü hakikaten çok böyle dokunulası, ifade edilesi, altı çizilesi maddeler ve konular var. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Tartışacağız dedim ama tartışma kelimesi bizim bir hocamız derdi ki bize münazara ile münakaşayı birbirine karıştırmayın derdi. Biz ben soruyorum siz anlatıyorsunuz, dinliyoruz, istifade ediyoruz. Burada bir aslında bir münazara da yok hocam. Dolayısıyla böyle bir tahsil yapmış olarak başlayayım. Hocam şimdi Sultan II. Abdülhamit'in şehzadelik dönemini ve içinde bulunduğu şartları konuşmuştuk.
Evet.
İktidara geldiğinde pek çok krizlerle karşı karşıya kaldığını biliyoruz. İşte bunlardan bir tanesi mesela 93 Harbi'ydi. O konuyu da temas etmiştik ve Sultan II. Abdülhamit meşrutiyetin ilanıyla, birinci meşrutiyetin ilanıyla bir anlamda saltanat dönemini başlamış oluyordu. İsterseniz meşrutiyet kavramını biraz konuşalım. Çünkü meşrutiyet, meşruiyetle çoğu zaman karıştırılıyor. Ne demektir meşrutiyet?
Meşrutiyet aslında Arapça kökenli bir kelime. Kelimenin köken indiğimizde şart kökenini görüyoruz aslında. Şin, ra ve tı harfinden oluşan bir köken. Aslında şart kelimesi bile bize az çok meşrutiyetin ne anlama geldiğini söylüyor. Yani sultanın yetkilerinin belli şartlarla, sınırlarla sınırlandırılması. Yani daha geniş açıdan söyleyecek olursak, bundan önce Osmanlı sultanları da hükümdardı, hükmediyorlardı. Bir saltanat rejiminden bahsetmek mümkün. Ya da mutlak monarşi dediğimiz bir kavram da var. Yani sultanın yetkilerini sınırlayan şu anda bir kurum, organ, sosyal grup ne kadar vardı? Bunlar tartışılabilir. Genellikle Osmanlı sultanı için dini hükümler, şeriat dediğimiz şey en önemli sınırlayıcı unsurdu. Yani Osmanlı sultanının açık bir şekilde şeriata aykırı bir konuda bir kanun çıkarması kolay değildi açıkçası. Şunu da söylemek istemiyorum. Yani Osmanlı sultanlarının yaptıkları her şey %100 şeriata, İslam hukukuna uyuyordu demek belki biraz çok aşırı bir yorum olabilir. Onların da hataları muhakkak vardır. Ama genel anlamıyla hepsi buna riayet etmeye çalışıyordu. Buna özen gösteriyordu.
Peki şimdi konudan konuya girmek de istemiyorum ama kısaca yeri gelmişken sorayım. Şimdi Şeyhülislam fetvası olmaksızın bir padişahın hüküm vermesi galiba söz konusu değil, değil mi?
Yok, verebilir.
Öyle mi?
Yani mesela dini hususlara taalluk etmeyen konularda verebilir. Yani diyelim ki bir vergiyle, toprak vergisiyle ilgili bir husussa Şeyhülislam'a danışmasına gerek yok.
O zaman şeriata mugayir kararlar da verebilir. Bu çerçeveden düşünürsek yani. İhtimal dahilindedir daha doğrusu.
Şöyle, mesela toprak vergisiyle ilgili şeyler şeriatta, Kur'an'da, hadiste ne kadar anlatılıyor? Bunlar böyle detayları verilmiş şeyler değil. Ama daha önce tartıştık mesela, diyelim ki kardeş katli şeriata ne kadar uygun?
Evet.
Mesela. Şimdi İslam'a, Müslümanlara taalluk eden bir husus ise bununla ilgili fetva alınması gerekir. Ki Fatih'in, bunu aslında konuşmuş muyduk daha önce bilmiyorum ama Fatih bu kardeş katli konusunda fetva çıkartırken orada bir cümle var. Diyor ki ekser ulema dahi tecviz etmedi. Yani ulemanın çoğu bile bu konuda cevaz vermedi. Fatih zayıf bir görüşe dayanarak bunu aslında çıkardı. Siyaseten bir risk alarak, belki dinen de bir risk alarak bunu uyguluyor. Dolayısıyla padişahların İslam'a ya da İslami teamüllere uygun olmayan hareketleri de muhakkak vardır. Ama bunlar çoğunluğu teşkil etmez. Çoğunluğu İslam'ın kurallarına, şeriata uygun hareketler içerisinde olmuştur. Buna özenle riayet etmeye çalışmıştır. Şimdi şuraya geleceğim. Batı'da şöyle bir şey var, işte sultanizm dedikleri, sanki böyle doğudaki hükümdarlar, sultanlar, işte insanların bütün hayatları sultanın iki dudağı arasında astığım astık, kestiğim kestik tarzı bir hükümdar algısı oluşuyor. Ama aslında mutlak monarşinin en önemli örneklerinin Fransız tarihinde görmek mümkün. Yani 14. Louis devlet benim diyerek aslında herkesi etkisiz hale getiriyor. Hı hı. Demek istediğim şu, meşrutiyet kavramına geleceğim tekrardan. Fransız devrimi sonrasında temsili yönetimler daha öne çıkacak. İnsanlar halk yönetimin bir parçası olmaya gayret edecekler ve yönetimlerin sınırsız olmasını eleştirecekler ve Avrupa'da özellikle şey var, yani kendi yönetme hakkını Tanrı'dan aldığını iddia eden gelenekler var. Hı hı. Belli hanedanlarda genellikle bu iktidarlar temerküz ediyor. Fransız devrimiyle beraber mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçişleri göreceğiz. İşte Fransız devriminden 2 sene sonra Fransa'da anayasa yapılacak. Osmanlı bağlamına dönecek olursak, hı hı, Abdülhamit'in de demin de ifade ettiniz ve önceki programlarda da konuştuk, İlk 5-6 yılı çok kritik bir dönüm noktasıydı ve daha tahta çıkmadan önce meşrutiyeti ilan etmesi yönünde adeta bir pazarlığın içerisine girmişti ve anayasanın ilan edilmesi, kanuni esasinin benimsenmesi ve parlamentonun, meclisi umuminin açılmasıyla beraber de aslında bir meşruti rejimin başladığını görüyoruz. Evet. Meşrutiyet bu anlamda biz de iki dönem olarak kabul ediyoruz. Birinci meşrutiyet Abdülhamit'in iktidarıyla başlıyor. Çok uzun değil, 1 sene kadar sürüyor. Daha sonra birazdan detaylarını konuşuruz. Tatil edilecek, tabiri caizse anayasa ve parlamento rafa kaldırılacak ve bir 30 yıl sonra 1908'de Jön Türk Devrimi ile beraber tekrardan
yine Abdülhamit döneminde
son yıllarında anayasanın ve meşrutiyetin yeniden ilan edildiğini görüyoruz. Meşrutiyet kelimesindeki şart kelimesinin kökenini hatırlarsak, sultanın yetkilerini sınırlayan bir kavramı öne çıkartmak doğru olacaktır.
Eyvallah. Hocam, kanun esası kabul ediliyor. Kanun esası bir anayasa ve padişahın yetkilerini %100 sınırlamasa da, tam anlamıyla sınırlamasa da bir kısım sınırlamalar, hı-hı, söz konusu. Kanun esası hangi şartlarda kabul ediliyor hocam? Yani, hı-hı, Abdülhamit gibi, bunu bir önceki programda da sormuştum yanlış hatırlamıyorsam, ama Abdülhamit gibi bir karakteri bu anayasa sürecini kabul etmeye ikna eden şey neydi aslında?
Şimdi önceki programlarda yeni Osmanlıları tartışırken kısmen buna cevap vermiştik. Yani, hı-hı, yeni Osmanlılar artık iktidarı eleştirmeye başlıyorlar. Özellikle Ali Paşa, Fuat Paşa, bunların istibdat şeklinde yönetimlerine karşı çıkacaklar ve temsili hükümet, temsili yönetim, meşveret gibi kavramları, meclis gibi kavramları biraz daha ön plana çıkartacaklar. Dolayısıyla Abdülhamit'in saltanatına geldiğimizde bu kavramlar artık bilhassa entelektüeller arasında çok tartışılan hususlar idi. Hı. Ama şöyle söyleyelim, bunun bir öncesi de söz konusu. Yani buraya kadar gelindiğinde bazı gelişmeler aslında bize yavaş yavaş kanuni esasiye doğru gidildiğini de gösteriyor. Ne gibi gelişmeler? Mesela millet sistemini, gayrimüslimleri anlatırken de konuşmuştuk. 19. yüzyılda bu Ermeni cemaati, Yahudi cemaati kendi içlerinde çeşitli nizamnameler, tüzükler oluşturuyorlar. Hı hı. Yani o cemaatin bütün işleyişini düzenleyen metinler bunlar. Bir çeşit orada belki spesifik bir Ermeni cemaati, Yahudi cemaatini organize ediyordu bu tüzükler. Ama yavaş yavaş bunların ülke geneline yayılacak şekilde kanuni esasiye etki ettiğini görüyoruz. Bir diğer şey de yine 1800'lerin ortalarından itibaren belli vilayetlerde yavaş yavaş böyle daha özerk idarelerin kurulduğunu görüyoruz. Bilhassa batılı devletlerin nüfuz ettiği, müdahale ettiği yerlerde, ne gibi? Lübnan gibi. Orada da Müslüm gayrimüslimin, Maruniler, Dürziler arasında çatışmalar vesaire çıkınca Fransa'nın müdahalesiyle beraber özel bir yönetim idare şekli ve bunların işte nizamnameleri oluyor. Girit gibi. İşte ne diyor? Vali Hristiyan olsun, vali yardımcısı Müslüman olsun gibi. Bütün bu spesifik yönetim tarzları aslında hep kanuni esasiyi yavaş yavaş hazırlayan unsurlardı. Ve aslında dışarıdaki, uzaktaki vilayetlere baktığımızda yavaş yavaş görüyoruz. Sırbistan'da 1805'te daha Skupština adı verilen bir kurumun yeniden yürürlüğe girmesi, Romanya'da 1866'da iki kameralı, iki organlı yasama organının oluşturulması, Cebelilümnan demin bahsettiğim, Girit bir başka örneği, ama belki de içlerinde daha önemlisi olan Tunus. Tunus İslam dünyasında ilk anayasaya sahip olan İslam coğrafyası olarak biliniyor. Burada küçük bir parantez de açayım. İslam anayasası deyince genellikle biz ilk dediğimizde Medine vesikası aklımıza gelir. Yani Hazreti Peygamber'den, hicretten hemen sonra yapılmış bir metin. Ama biz bugün tartıştığımız ifade itibariyle daha 19. yüzyılda ve modern dönemi kastettiğimiz için Tunus'ta böyle bir metin oluşturuluyor. Tunus bu dönemde hala Osmanlı'nın bir parçası ama Osmanlı'nın oradaki idaresi çok kuvvetli değil. Yani kerhen bir Osmanlı'ya bağımlılık söz konusu. Daha çok kendi içlerinde bağımsız bir yapı söz konusu. Burada her ne kadar çok uzun soluklu olmasa da bir anayasa ilan edildiğinde görüyoruz. Gerek gayrimüslimlerin kendi nizamnameleri, gerek Osmanlı'nın işte Lübnan gibi, Girit gibi yerlerindeki vilayet nizamnameleri ya da idari usuller, gerekse daha uzaktaki Tunus gibi örneklerindeki örneklerle yavaş yavaş o kanuni esasiye doğru giden bir hazırlığı görüyoruz. Ve en genel anlamda 19. yüzyıl bir parlamenterizm yüzyılıdır, bir meşrutiyet yüzyılıdır.
Sadece Osmanlı coğrafyasında değil. Dünyanın genel
aslında
itibariyle.
Evet, böyle bir atmosfer de var. Ve en genel anlamda da Osmanlı aydınlarında da bu var. Sanki anayasa ilan edildiğinde, parlamento açıldığında bütün sorunlara çare olacak, bütün dertlere deva olacak gibi bir beklenti. Aslında biraz toz pembe bir beklenti. Bunların aslında çok anayasa ya da parlamento ile alakalı olmadığını yaşanan örneklerle görülmüş olacak aslında.
Evet. Parlamento inşa etmek o dönemde, çok bu konuyla ilgili kısa bir değerlendirme alalım hocam, ondan sonra parlamentonun yapısını biraz konuşalım istiyorum. Parlamento oluşturmak, inşa etmek hakikaten bir ihtiyaca binaen ortaya çıkan bir şey miydi? Yani parlamento oluşturmanın o dönemde Osmanlı siyasetine ciddi faydaları olduğunu söyleyebilir miyiz?
Şöyle, demin söylemeyi unuttum. Bu parlamenter yapıyı aslında hazırlayan şeylerden bir tanesi de daha 1850'lerden itibaren vilayetlerde vilayet meclisleri var. Hani yakın zamana kadar İstanbul'da da vardı il genel meclisi. Hı hı. Şu anda kalktı diye biliyorum. Her vilayette bir idare meclisi var ve bunun içerisinde vilayetin görevlileri de var. İşte valisi, işte diyelim ki de mali işlerinden sorumlu, dış işlerinden sorumlu görevlileri de var ama yerelden insanların da seçilerek geldiği bir idare meclisi var. İşte Şafii müftüsü, Hanefi müftüsü, Yahudi cemaatinin
çok
temsilcisi varsa, o nüfus ve demografik yapıyla bağlantılı insanların temsilen katıldıkları bir yönetim söz konusu. Ve bunun da aslında imparatorluğun merkez olarak İstanbul'a da yansıdığını parlamentonun açılışıyla birlikte göreceğiz. Aslında bu gerçekten bir ihtiyaç mıydı? Biraz aslında Abdülhamit'in o tahta çıktığı süreçte kendisine empoze edilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Abdülhamit bunu gönüllü olarak açalım. Yani bu işte çağın bir gereğidir, ülkenin işte imarı ilerlemesi için bir şarttır vesaire gibi görmüyor. Böyle bir düşüncesi söz konusu değil. Ama o içerideki muhalefeti biraz daha dindirmek, belki havasını almak anlamında böyle bir usule başvurmak durumunda kalıyor.
Eyvallah. Parlamentonun yapısı nasıl hocam? Biraz ondan bahsedelim. Evet. Sonuç olarak çok kozmopolit bir Osmanlı sosyolojisinden bahsediyoruz. Ve onların temsilcileri mecliste bulunuyor.
Parlamento tabii bizim lisanımızda uygun bir kelime değil aslında. Biz meclis geleneği bizde daha ağır basıyor ve bu anlamda da meclisi umumi deniyor.
Genel aslında. Meclis.
Aynen öyle. Ve biraz böyle bugünkü İngiliz parlamentosu da ortada kalmadı. Gerçi son günlerde tatil edildi resmen. Tam da anlattığımız konuya ne kadar uyuyor. Tabii. Abdülhamit de birazdan parlamentoyu tatil edecek. Aynı Boris Johnson'ın tatil etmesi gibi bugünlerde. İngiltere parlamentosuna benzer bir şekilde. Yani bugün İngiltere parlamentosunda ne var? Lordlar kamerası ve avam kamerası var. Çok teşbihde hata olmaz ama ona benzer bir şekilde Osmanlı'da da bir heyeti mebusan, yani milletvekillerini seçilmiş insanların geldiği bir kısım var ve bir de heyeti ayan denen senato diyebileceğimiz ikinci bir kısım var. Bu senato ya da heyeti ayan dediğimiz kısmın üyeleri 26 tane ve sultan tarafından atanıyor bunlar. 26'sından 5'i gayrimüslim. Ama normal seçilerek gelen mebuslara, milletvekillerine baktığımızda toplamda 115 civarında milletvekili geliyor. Ve bu ilk parlamento için seçilen milletvekilleri büyük oranda vilayet idare meclislerinde görev yapmış insanlar. Aslında niye? Daha küçük ölçekte benzer bir görevi deruhte etmiş insanlar şimdi imparatorluk ölçeğinde bu görevi yapmaya çalışacaklardı. Genellikle işte valilerin uygun gördüğü isimlerin merkeze bildirilerek seçildiğini söyleyebiliriz. Ama bu 115 mebusluk mecliste 69 Müslüman, 46 gayrimüslim var. Bu oldukça yüksek bir gayrimüslim temsiliyeti demek. Hı hı. Ve kanaatimce Osmanlı Meclisi'nin, parlamentosunun en büyük sorunu da bu diye düşünüyorum. Ve 19. yüzyıldaki diğer devletlerle mukayese edildiğinde de Osmanlı parlamentosunu en farklı kılan yönü kanaatimce buydu.
Daha demokratik diyebilir miyiz? Demokrasi kavramı o dönemde de konuşmak.
Evet, bugünden bakıldığında evet daha demokrat bir rejimdi ya da temsil anlamında daha belki renkliydi denebilir ama bu o günün şartlarında bu parlamentonun çok kolay işlemesini engelliyor. Evet. Yani Avrupa'daki hiçbir mecliste siz böyle bir etnik ve kültürel dini çoğulculuğu göremezsiniz. Yani ne Avusturya'da ne İngiltere'de, yani İngiliz olmayan kaç tane milletvekili vardı orada? Hristiyan olmayan milletvekili var mıydı acaba? Evet.
Yani demokrasi tartışmalarının yapıldığı bugünden o döneme baktığımızda imparatorluk çağında bile aslında daha demokrat bir meclisimiz olduğunu söylemek mümkün.
Doğru. Şöyle, eğer bu mebuslar, gayrimüslim mebuslar ehliyet, liyakat ve sadakatleriyle Osmanlı kalabilselerdi, hı hı, belki sıkıntı olmayacaktı. Evet. Ama parlamentonun kapatılmasına da neden olacak bazı tavırlar içerisine girecekler ki bu sıkıntı olacak. Burada bir başka nokta da şu, 115 mebusluk bu parlamentoda 46 tane gayrimüslim var dedik. Bu aslında imparatorluğun Müslüm gayrimüslim oranından daha yüksek bir oran.
Neredeyse yani, %50-%50 değil mi hocam?
Şimdi Abdülhamit döneminde muhtemelen, yani kesin bir yüzde vermek kolay değil, yaklaşık olarak %70-80'lerde bir Müslüman oranı var. Gayrimüslim oranı %20-25 civarında olması muhtemel. Bu süreç içerisinde artacak. 93 Harbi'nde mesela topraklar kaybedilince, içe doğru göçler arttıkça Müslüman oranları devamlı değişecek. Ama yani %25, hadi diyelim %30 bir gayrimüslim nüfusun meclisteki temsiliyeti çok daha yüksek. Neredeyse yanlış hesaplamasam %40'ın üzerinde bir temsil oranına sahip olacaklar ki bu da hak ettiklerinin çok daha üstünde bir temsiliyete sahip olduklarını gösteriyor. Bu evet, bir taraftan bakarsanız renkli, daha temsiliyetin yüksek oranda olduğu falan gibi gözükebilir ama belli sıkıntıları da beraberinde getirecek bir meclis aritmeti oluyor.
Çok seslilik tabii her zaman İyiymiş gibi görünse de, yani hani o gürültü anlamında kullanılan kakofoni diye bir söz vardır,
evet,
hocam.
Evet.
Bir yere gelir farklı görüşler. Fakat ortak akıl inşa edilmediği zaman, ki ortak akıl inşa etmek için de ortak bir payda bulmak gerekir çoğu zaman. O ortak akıl inşa edilmediği takdirde ortaya gürültüden başka bir şey çıkmaz. Anladığım kadarıyla o dönemdeki Osmanlı Meclisi'nde herhalde bu gürültüden fazla, aynen, bir şey çıkmadı yani ortaya.
Doğru, doğru. Oradaki temel sıkıntılar aslında insanların ne kadar böyle bir sisteme hazırlıklı olduğu meselesi. Yani her ne kadar bu insanların önemli bir kısmı vilayet idare meclislerinden gelse de imparatorluğun o büyük resmini görmekte ve devletin içerisinde bulunduğu konjonktürü, maruz kaldığı büyük oyunları görmekte biraz zorlanıyorlar açıkçası. Çoğu daha küçük hesapların içerisine giriyor.
Mikro bir perspektiften baktıkları,
aynen,
için.
Mikro düzeyden geliyor. Adam hayatında diyelim ki Musul'un dışına çıkmamış birisi, İstanbul gibi bir payitahta geliyor. Bunlar kolay değil. Yani Harput'tan gelmiş adam İstanbul'da vekil oluyor vesaire. Adam kendi memleketindeki defterdarı ya da sıradan bir memuru şikayet etmekle uğraşıyor. Daha çok küçük meselelerle uğraşıyor. Bugün de bu işleri yapan milletvekilleri yok mu?
Var.
Var. Ama savaş ortamında bir beka meselesi var. 93 harbi arifesinde bunlar çok ciddi sıkıntılara neden olacak. Yani meclisteki ilk tartışmaların çok verimli olmadığına, Abdülhamit'in bundan ciddi anlamda muzdarip ve şikayetçi olduğunu görüyoruz.
Peki,
bu
hocam,
arada bir de belki dinleyicilerimiz de merak eder. Bu parlamentoya meclis binası neredeydi? Aslında internette taramalarda genellikle İlk Osmanlı Meclisi'nin açılışı ile ilgili bir fotoğraf karşı karşıya geliriz. Bu Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan bir törene ait bir fotoğraftır.
Hı hı.
Ama meclis Dolmabahçe Sarayı'nda değildi. Meclis aslında bugün Sultanahmet Meydanı'na yakın bir yerde. Bugün
İstanbul Valiliği'nin olduğu...
Yok, o tarafta değil de hipodromun, hı, hemen o İbrahim Paşa'nın sarayının üst tarafında. Bugün orada galiba adliye binaları vesaire var. Hı-hı. Orada olduğunu söylüyor.
Valiliğin olduğu yer hocam Bakanlar Kulu'ydu değil mi?
Bab-ı Ali. Bab-ı Ali'ydi. O biraz daha ne diyeyim 1830'lardan 50'lerde söz konusuydu ama demin bahsettiğim yani hipodrom, işte Makbul ve Maktul İbrahim Paşa Pargalı'nın sarayı, hı hı, ve onun arkasında bir yerde olduğunu bazı kartpostallarda görüyoruz. Ama bugünümüze gelmiyor bu bina.
Evet, evet.
Yani çeşitli herhalde yangınlarda vesaire tahrip olduktan sonra yıkılıyor ve bugüne gelmiyor.
Evet. Hocam bir ara verelim isterseniz. Ardından çok kısa süreli görev yapan bu parlamentonun niye kapatıldığını, bu meclisin, hı hı, niye kapatıldığını konuşalım. Efendim kısa bir anın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Erkam Radyo'da Tarihin Derinine Yolculuk programımızda değerli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte bu hafta Kanun-i Esasiyi ve Osmanlı Meclisi Mebusan'ını konuşuyoruz. Hocam aradan önce işte en son meclisin nerede olduğunu tam olarak ifade, hı-hı, etmiştiniz ve meclisin içerisinde bulunan yapının yani o kozmopolit yapının aslında uzun süre gitmeyeceğinin görüldüğünü anlatmıştınız. Meclis zaten bir süre sonra da,
hı hı,
ifade buyurduğunuz gibi Sultan II. Abdülhamit tarafından tatile çıkarılıyor.
Hı hı.
Niye kapatılıyor hocam meclis?
Şimdi dediğiniz gibi meclis birinci dönemi işte Mart 1877'de başlayıp işte Haziran Temmuz'a kadar devam ediyor. Ahmet Vefik Paşa yine az çok dinleyicilerimizin duyduğu önemli bir isimdir.
Hı hı.
Meclis başkanı olarak görev yapıyor bu dönemde. Ve aslında geçen kanunların sayısı da oldukça az. Yani tartışmaların verimsizliğiyle belki paralel bir şey bu. İkinci döneminde Hasan Fehmi Efendi meclis başkanı olacak ama meclisin toplamda çalışma süresi yaklaşık 11-12 ay kadar bir şey. Yani diğer aradaki tatillerle beraber düşünüldüğünde 1,5 sene falan en fazla oluyor.
Hmm.
Abdülhamit birincisi demin aradan önce ifade ettiğimiz gibi mecliste yapılan önemsiz tartışmalar yerel konuların ya da kişisel çıkarların takip edilmesi gibi daha mikro düzeyde kalması gereken hususların ön plana çıkması gibi durumlardan rahatsızdı demiştik. Ama daha tehlikeli olan şey ise demin ifade ettiğimiz yüksek gayrimüslim temsiliyetinden bazılarının, özellikle Ermeni gibi, Rum gibi bazı mebusların ilgili yabancı devletlerle bir çıkar ilişkisi içerisinde olmaları. Hı hı. Yani Ermenilerin işte Ruslar tarafından kolay bir şekilde kışkırtılmaları, özellikle 1800'lü yılların sonları Abdülhamit döneminde Ermeni meselesi bir mesele olmaya başlayacak ve bu anlamda bu tarihlerden itibaren belli Ermeni kesimleriyle Rusların çıkarlarının uyuştuğunu da ve yabancı devletlerle bir çıkar birliği içerisine de girdiklerini görüyoruz. Bu da 93 Harbi'nin başladığı bir dönemde Abdülhamit'i oldukça rahatsız edecek ve meclisi tatil edecek. Burada ilginç olan şey şu, tatil ifadesini geçmesi.
Tam onu soracaktım.
Yani bir fesih ifadesi geçmiyor. Meclisin tamamen lağvedilmesi, kapatılması ifadesi geçmiyor. Tatil ifadesi aslında adeta pause tuşuna basar gibi bir ara veriyorum ama yakında başlayacak gibi bir algının oluşturulmasına da neden oluyor. Bunu ima eden Abdülhamit'in başka pratikleri de var. Mesela her sene devlet salnameleri yayınlanıyor. O salnamelerde hala milletvekillerinin isimleri yazılmaya devam ediyor. Parlamento kapalı olmasına rağmen. Genel bir beklenti parlamento her an açılabilirmiş gibi bir hava var. Ama bu kısa bir tatil olmayacak. Hmm. 30 yıllık bir tatil
uzun
olacak.
Bir tatil.
Jön Türkler Abdülhamit'i ne diyelim icbar edip ikinci meşrutiyeti ilan ettirinceye kadar anayasa ve parlamentoyu raftan indirip tekrardan yürürlüğe koyana kadar 30 yıllık bir tatil olacak.
Hmm. Biraz hocam anayasayı konuşalım isterseniz.
Tamam.
Anayasa nasıl hazırlandı? Hangi şartlarla hazırlandı?
Anayasa bir defa Yeni Osmanlılar hep bu meşveret, istişare meselesine önem veriyorlardı demiştik. Ve artık o dönemde de Fransız devrimi sonrasında böyle bir genel konjonktürden bahsetmiştik. Ve Abdülhamit'in talimatıyla aslında bir komisyon kuruluyor. Ve bu komisyon da bilhassa Avrupa anayasalarını inceleyerek işe başlıyor. Hı-hı. Belçika, Prusya ve 20 kadar başka örneği inceliyorlar. Herhangi birinin tamamen kopyası değil, özgün yönü daha fazla ki Abdülhamit muhtemelen bunların her bir maddesinde ince ayarlar yapıyor. Birazdan bahsedeceğiz. Ama genel anlamıyla Mithat Paşa'nın İşte Abdülhamit'in daha tahta çıkmadan önce bu müzakere yaptığı anlaşılan Mithat Paşa'nın dahlinin burada önemli olduğunu görüyoruz. Bazı yabancı yazarlar hatta Mithat'ın anayasası ifadesinde kullanırlar. Buradaki tabii Mithat Paşa'nın kaygısını biraz zikretmekte fayda var. Mithat Paşa evet Osmanlı liberallerinin en önemli figürlerinden bir tanesi ama aynı zamanda anayasanın tersane konferansı sırasında ilan edilmesi, işte anlatılara göre konferans devam ederken İstanbul'da top atışları yapılıyor. İşte yabancı misyon şefleri şaşırıyor ne oluyor falan derken işte anayasa ilan edildi deyip aslında yabancı devlet misyonlarını etkilemek ve onların Osmanlı iç işlerine müdahalesini azaltmak gibi bir kaygının da olduğunu görüyoruz ama bu çok herhalde başarılı olduğunu söyleyemeyiz.
Temel maddeleri neydi hocam? Bir 113. madde meselesi var.
Evet.
Hani Mithat'ın anayasası kavramını yerle bir eden aslında bir anlamda.
Doğru. Yani Mithat Paşa evet her ne kadar bu anayasanın kurucu unsurlarından bir tanesi olsa da herhalde ilk kurbanlarından bir tanesi de olacak. Her ne kadar anayasanın temelinde sultanın yetkilerini sınırlamak olsa da Abdülhamit anayasayla aslında yetkilerini bir şekilde korumayı başarıyor. Bu önemli. Bu Abdülhamit'in o dönem içerisinde muhalefete karşı aslında nasıl ince ince hesaplar içerisinde olduğunu ve belki de siyasi zekasını gösteren bir yönüydü. Ama 113. maddeden önce belki en temel unsurlarıyla başlayacak olursak, birincisi egemenlik Osmanlı hanedanının yetkisindedir diyor. Evet, bir meşruti rejim kuruluyor ama hala bir hanedan var ve sultan bu hanedandan çıkıyor. Bu önemli. Bir başka bununla bağlantılı maddesi sultanın şahsiyeti kutsaldır ifadesi. Bu önemli. Şu açıdan önemli. Sultan sadece bir seküler yönetici, idari yönetici değil. Aynı zamanda halife. Müslümanların lideri. Dolayısıyla şahsiyetinin bir kutsiyeti de var. Bu bir sosyal bilimci şöyle yorum yapmıştı. Ben kısmen de katılıyorum buna. Yanılmıyorsam 82 Anayasası'nda da olması lazım. Devletin kutsanması. Bugün bile insanların devlet baba algısının belki ilk versiyonunu burada görüyoruz. Hanedanı ve biraz da sultanın şahsiyetini biraz daha yücelten bir maddeyi burada görüyoruz. Hanedanla ilgili bir başka şey, siyasi ardıllık meselesi. Bir sonraki sultan nasıl seçilir? Bunun detayları, bizim Ekber Erşed dediğimiz usulleri burada görüyoruz.
Kayıt altına alınmış değil mi?
Aynen.
O 1. Ahmet dönemindeki usul.
1. Ahmet döneminde o taşradaki şehzadelerin taşraya gönderilmesi usulünden kafes usulüne geçiş söz konusuydu. Burada biraz daha detaylandırılıyor. Ekber Erşed meselesi daha hanedanın en büyük üyesi ve en reşit olanın başa geçmesi gibi. Yasama ve yürütme gücü sultanın kontrolünde. Bu da önemli. Yani evet, sultanın yetkileri sınırlanacak ama yasama, yani mecliste kanun yapma yetkisinde son söz hala sultanın. Sultan onay vermedikten sonra meclis bir yasa yapamıyor. Bu önemli. Yürütme dediğimiz hükümette de hala sultanın gücünü görüyorsunuz. Yani bakanları, nazırları hala sultanın belirlediğini, tayin ettiğini görüyoruz. Bu kuvvetler ayrılığı ya da üç kuvvet, yasama, yürütme, yargıdan yargının bağımsız olduğunu görüyoruz. Bu en başından beri böyleydi. Ve mebusların sultana sadakat yemini etmek durumunda olduklarını da görüyoruz. Sultana geniş yetkiler veriliyor. Para basmak gibi, yabancı devletlerle anlaşma imzalamak, savaş ilanı, barış akitleri, şeriatın yürütülmesi gibi önemli görevleri var. Ve bir diğer önemli madde de şu: hükümet meclise karşı sorumlu değil, sultana karşı sorumlu. Ya da bu madde de biraz meclisi açıkçası zayıflatıyor. Yani bugün hükümet mevcut Türkiye'de ya da yakın zamana kadar başbakanlık sistemi varken hükümetteki bakanlar meclise karşı sorumluydular. Ama Osmanlı'daki bu ilk meclise sultana karşı sorumlu olduklarını görüyoruz. Belki demin de ifade ettiğiniz 113. maddeyle de o temel maddeleri söylemiş olalım. Sultan adeta bir sigorta koyuyor buraya. Yani kendisine muhalif edebilecek unsurlara karşı en önemli gücü belki. Kendisine ya da düzene, kamu idaresine tehdit olarak görülebilecek kimselerin sürgün edilebileceğine dair bir maddeyi de anayasaya koyarak aslında Mithat Paşa'nın akıbetini de hazırlamış oluyor. Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz'in katlindeki rolü sebebiyle Yıldız Mahkemesi'nde yargılanacak ve o süreçte Taif'e sürgün olarak gönderilecek ve hapisteyken de vefat edecek ya da öldürüldüğü de söylenir. Dolayısıyla kurucusu olduğu, önemli bir rol oynadığı anayasanın da en önemli kurbanlarından, ilk kurbanlarından bir tanesi olacak.
Evet. Bir de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesi meselesi var.
Evet.
Bu da kuşkusuz önemli bir şey. O dönemin şartları da şunun.
Doğru. Yani Osmanlı Devleti evet çok kültürlü bir devletti. Çok dil konuşuluyordu. Özellikle diyelim ki İran sınırını düşünün. İşte İran sınırındaki bir insanın Farsça konuşması kadar doğal bir şey yok. Osmanlı tebası olmasına rağmen. Hem Osmanlıca konuşur hem Farsça konuşur. Çift dilli bazı yerlerde daha fazla olabilir. Ama devletin resmi dili Türkçe. Abdülhamit bunu çok net bir şekilde belirliyor ve üzerinde şek şüphe olmayacak şekilde bunu anayasaya da derc ediyorlar. Ve mebuslar seçilirken de Türkçe bilme şartı var. Çünkü müzakereler Türkçe yapılacak. Demin ifade ettiğiniz gibi bir kakofoni oluşmaması için bu asgari bir şart olarak gözüküyor. Ve güncel siyasetle de alakalı olarak şunu da söyleyelim. O dönemde bile bazı gayrimüslim ve Türk olmayan etnik kökenleri bakımından farklı mebusların ana dillerinde yemin girişimleri olduğunu da görüyoruz. Bunlar o dönemde de hoş karşılanmıyor. Hem devletin resmi dili Türkçe ve meclisteki müzakere dili de Türkçe olarak yani ilgili yönetmeliklerde yazılmış durumda.
Sultan Abdülhamid'in halifelik meselesi üzerine özellikle iktidarının son dönemlerinde ısrarla vurgu yaptığını ve bir ümmetçilik kavramını ortaya attığını söylerler hocam. Peki bu Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesi konusu değerlendirildiğinde onun aynı zamanda hani bugünün meşhur ifadelerinden biriyle söyleyeceğim. Biraz Türkçe olduğunu da söyleyebilir miyiz? Bu durum ona delalet eder mi?
Aslında şöyle, Abdülhamit'in uzun iktidarı bir defa kendisinin daha Müslüman coğrafyaya dönmesine neden oluyor. Batı'da kaybedilen topraklar, Batı devletleriyle yapılan savaşlar onu doğuya ve İslam dünyasına dönmesine neden olacak. Ve bu yönüyle de hilafet önemli bir unsur taşıyacak. Hem içerideki Müslüman unsurları birlikte tutmak, çünkü düşünün Türk ve Kürt'ü bir arada tutan en önemli çimento İslam olgusuydu. Bu yönüyle hilafet hep ön plana çıkacak. Ama bir diğeri de uluslararası diplomasi açısından bir blöf unsuru olarak da hilafetin Abdülhamid tarafından kullanıldığını görüyoruz. İttihadı İslam, İslam toplumlarının birliği ve halifenin ne diyelim şemsiyesi altında bir olarak yaşamaları hep vurgulanan unsurlar. Ama Abdülhamid birincisi bu işi yapacak en önemli toplumun Türkler olduğunun da bilincinde. Dolayısıyla Abdülhamid de aslında bir tabiri caizse milliyetçi bir şey de var. Dolayısıyla o Türklüğü bir şekilde önde tutan ve bunu konuşulan dil, devletin dili olarak da kayda geçirmesi bakımından bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Milliyetçilik, muhafazakarlık, İslamcılık aslında hepsinin kökenlerini Abdülhamid döneminde görmek mümkün aslında. Evet.
Evet. Hocam bir de mebusların kendi dillerine yemin etmesi meselesi var. Şimdi anayasada devletin resmi dili Türkçe diye kayıt altına almışsınız. Fakat mebuslar kendi dillerinde yemin ediyorlar. Burada bir çelişki yok mu?
Bu böyle bir girişimin olduğunu kayıtlarda görüyoruz. Yani bunun kabul edildiğine dair bir yani. Yok. Asla böyle bir tahammülden bahsetmek mümkün değil. Yani benim kanaatim Türkçesi iyi olmayan killerin en azından böyle bir şeye giriştiklerini düşünüyorum ben açıkçası.
Bir hocam özür dilerim, bir isyan gibi değil değil mi?
Yok. Yani? Yok, öyle bir şey en azından ben okuduğum kaynaklarda böyle bir şey görmedim. Ama muhtemelen yine Arap milletvekilleri ya da belki Kürt kökenli milletvekillerinde ve bu girişimin de sayısının ben yüksek olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
Çünkü siz, yakın tarihimizde bunun benzerleri yaşandı.
Evet, özellikle belli bir siyasi parti meseleyi daha siyasi Türkçe bilmediklerinden değil başka hesaplarla bu tür girişimleri yaptığını dinleyicilerimiz de biliyor. Böyle bir şey söz konusu değil açıkçası. Muhtemelen orada Türkçe'ye vukufiyetle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ama en genel anlamda şunu söyleyelim. Gerek kanuni esası, gerek ilk meclis, meclis-i umumi Türk ve Osmanlı tarihinde çok önemli dönüm noktalarıdır. Yani bunların her ikisinde mükemmel kurumlar, yapılar olduğunu söylemek mümkün değil. Mutlaka eksik yönleri vardı ve aslında 1908'de ikinci meşrutiyetle beraber tekrardan yürürlüğe girdiğinde anayasa ve parlamento kısa sürede bu eksikliklerin çeşitli değişikliklerle giderilmeye çalışıldığını görürüz. Yani 1909 değişikliği, 1912, 14, 16. Hani biz bugün diyoruz ya 1982 anayasası yamalı bohçaya döndü gibi diyoruz. Ama aslında
bir kere delmekle bir şey olmaz demişti rahmetli Özal.
Evet. Delinmekten ziyade devamlı bir tadilata uğruyor aslında. Evet, bir ilk olması bakımından önemli bir aşamayı temsil eder ama daha sonraki revizyonlarla, ki mesela demin bahsettiğimiz o sürgün maddesi 113. madde de değişecektir. Jön Türkler bunu kaldırmak suretiyle artık sultanın yetkilerini daha da kısıtlayacaklar, kesecekler. Anayasa gittikçe revizyona uğrayacak.
Bir de çok pardon hocam, siyasi dokunulmazlıklar meselesi de söz konusu galiba.
Var.
Bugün çünkü bu konuda çok tartışılıyor, milletvekili dokunulmazlığın meselesi. Yani bu anayasada kayıt altına alınmış. Peki doğurduğu sonuçlar itibariyle nasıl değerlendirirsiniz?
Doğrusu bu kısa süreli ilk mecliste nasıl uygulandığı yönünde bir bilgim yok açıkçası. Ama anayasaya baktığınızda mebusların bir dokunulmazlığın olduğunu söylüyor. Bu da ifade özgürlüğü açısından aslında önemli. Güzel bir şey, önemli bir şey. Ama bunu ne diyelim zedeleyecek, mebusların dokunulmazlığını zedeleyecek bir örneği ben okumalarım arasında görmedim açıkçası. Burada belki ne kadar vaktimiz var bilmiyorum
son
ama.
Son bir iki dakika hocam.
Şunu da söylemek lazım. Yani bu parlamento yapısıyla, bu anayasayla Osmanlı entelektüelleri, liberalleri aslında arzu ettikleri şeye kavuşmuşlar mıydı? Biraz zor gözüküyor. Yani Abdülhamit hala ipleri elinde tutuyordu. Meclisin ya da kabinenin hala sultana karşı sorumlu olması, sultanın meclisi toplamaya, çağırmaya, feshetmeye, bakanları atamaya vesaire azletmeye gibi çok önemli yetkilerinin olması, 113. madde gibi bir maddenin olması arzu ettikleri bir yapıya kavuşulmadığını gösteriyor. Bu açıdan önemli. Bir diğeri de parlamentonun, anayasanın rafa kaldırılmasındaki konjonktürü az çok konuştuk ama bir de daha düşünsel zeminde, dini zeminde insanların ikilem yaşadığını da söyleyebiliriz. Yani genelde yeni Osmanlılar da hani meşverete vurgu yapıyorlar, şuraya, istişareye vurgu yapıyorlar demiştik. Dolayısıyla parlamentoda, mecliste de insanlar tartışsın, yasalar yapsın gibi bir anlayışları vardı ama onların da bütün bu argümanlarını dile getirirken referans aldıkları Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Emruhum beynehum şura. Müslümanları tarif ederken Allah-u Teala onlar kendi aralarında istişare ederler işlerinde diye buyuruyor. Burada ama meclisin aritmetiğine baktığınızda %40 civarında bir gayrimüslim var. Bu istişare gayrimüslimlerle mi olacak? Bu ayrı bir şey. Bu gayrimüslimlerin bu kadar yüksek temsil edildiği bir ortamda şeriata aykırı bir düzenleme çıkabilir mi? Bunların hepsi ayrı ayrı sorunlar. Muhtemelen belki de bunlardan dolayı Abdülhamit son sözü kendisine topluyor. Yani yasama ile ilgili bir kanunla ilgili bir düzenleme yapıldığında veto etme hakkı var. Son sözü söyleme hep Abdülhamit'te oluyor. Bunlar tabii belli bir süreç, yaşanması gereken belki şeylerdi. Eksikleriyle, hatalarıyla Osmanlı tarihinin önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam.
Rica ederim.
Yine müstefit olduk. İstifade
Estağfurullah.
Ettik. Allah razı olsun.
Rica ederim. Dilimizin döndüğünce okuduklarımızdan anlatmaya çalışıyoruz. Bu da herhalde ilmin zekatıdır diye.
Eyvallah. Allah ilminizi artırsın hocam. İnşallah, biz de böyle dua edelim. Değerli dinleyicilerimiz, Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızın bu haftada sonuna geldik. Kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte bu hafta Kanun-i Esasi ve İlk Osmanlı Anayasası'nı değerlendirdik, masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta inşallah huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz.